Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 13, sayfa 227. Bir gerçek dostluk sınavı. Mevlana ve bir öğrencisi dostluğun ve arkadaşlığın konu edildiği bir söyleşiden çıkmışlar, yolda birlikte yürüyorlardı. Biraz ileride yolun kenarında iki köpeğin koyun koyuna sokulmuş, birlikte uyumakta olduklarını gördüler. Öğrencisi biraz önceki söyleşinin de etkisini altında kalarak bu görüntü karşısında çok duygulandı ve bu duygusunu Mevlana ile paylaşmak istedi. "Efendim, şu manzaraya bakın," dedi. "Nedenle yüce bir ders alınacak dostluk örneği değil mi?" Mevlana, öğrencisinin bu heyecanı karşısında hafifçe gülümsedi ve kişisel çıkarların nice dostlukları yakıp kül ettiğini anımsadıktan sonra ona unutamayacağı bir ders verdi. "Evlat, sen onların arasına bir kemik atıver de, bak o zaman gör dostluklarını," dedi. Bir dostluk, kişisel çıkar karşısında unutulmayacak denli sağlamsa, ancak o durumda bir değer ifade eder ve ancak o zaman onun adına gerçek dostluk denir. Şans numarası. Zoltan Kramer kesinlikle bir milyoner gibi görünmüyor ve kendini öyle duyumsamıyordu. Dün akşam aldığı yünlü takım elbisesi kaşındırmaya başlamıştı. Metal bastonuna dayandı ve sabırla polis otosunun gelmesini beklemeye başladı. Biraz sonra bir görevli gelip onu yaşlı Yahudiler evinin kapısından aldı. Görevli, "Bay Kramer, ben çavuş Warren McEnroe," diyerek kendini tanıttı. "Sizi Trenton'daki ikramiye alma törenine götürmeye geldim." Toplama kampından çıkalı 50 yılı aşkın bir zaman olmasına karşın Zoltan hala polislere ve silahlara güvenemiyordu. Çavuş Zoltan'ın arabaya binip arka koltuğa oturmasına yardım etti. Trenton'a doğru hareket ettiler. "Siz benim şoförlüğünü yaptığım en büyük ikramiyeyi kazanan üçüncü kişisiniz," dedi. "Nasıl bir duygu bu?" "Çeki aldığım zaman sana söylerim," dedi yaşlı adam. "Peki ya çeki almazsam ne olur?" Memur inanılmaz gözlerle adama baktı. "Kim 27 milyon doları istemez ki?" "Lotoyu kazanmak çok güzel ama bu benim için sanki bir şaka gibi. Tek yaptığım şanslı numaramı yazmaktı. Bir yetenek ya da özel bir çaba gerektirmeyen bir iş. Kansere çare bulmadım ki. Yalnızca şanslıyım. 90 yaşındayım ve çok az zamanım kaldı. Ev ya da araba almayacağım. Bir ailem de yok. Neye gereksinimim var? Yaşadığım yaşlılar evinde beni besliyorlar. İlaçlarımı veriyorlar. Çarşaflarımı değiştiriyorlar. Bingo oynayıp televizyonu izleyebiliyorum. Toplama kampını anımsıyorum. Topallıyorum. İskelete dönmüştüm. Hiçbir şeyim yoktu ve yapayalnızdım. Romanya'daki küçücük köyümde ailemin sürüler gibi arabalara doldurarak fırınlara götürüldüklerini gördüm. Bir polisin göl meydanında gözümün önünde sakat erkek kardeşimi öldürmesine tanık oldum. Bu hızlı ve çok ucuz bir ölümdü. Ailem yok olduğunda hiç param yoktu. Bugün 27 milyon dolarım var ama ailemin yaşamlarını satın alamam. Bu çok trajik bir oyun. Ama ben ailemin diğer bireylerinden şanslıydım. Amerikalılar beni kurtardılar ve sonunda Amerika'ya geldim. Gece okuluna gittim ve bana yeniden gülmeyi ve İngilizceyi öğreten Margaret'le tanıştım. 1950'de onunla evlendim. Yaşamımı bir giysi fabrikasında dikiş dikerek kazandım. 35 yıl boyunca işim o oldu. Margaret 1975'te kanserden öldü. Onu çok özlüyorum. Çok üzgünüm," dedi McEnroe konuyu değiştirerek. "Bir saat içinde 27 milyon dolarınız olacak. Hala o parayla mutluluk ve heyecan satın alabilirsiniz." "En büyük mutluluğu Margaret'te bulmuştum," dedi Kramer. "Heyecanı da sayı oyunu oynamakta buldum." "Ama bu yasal değildi," dedi memur. "Evet, değildi. Salsman'ın şekerci dükkanında oynardık. Ona bozuk paralarımı verirdim. O da bir kağıda sayıları yazardı. İkimiz de polislerin bizi yakalamamasını umardık. Oysa şimdi yasal loto satıcısının önünde uzun kuyruklar var ve devlet kendi payını büyük ölçüde bu ileri teknoloji sayesinde alıyor. İşte yaşam bu. Sık sık kazanır mıydınız? Sık değil. Ama kazandığım zaman bunu Margaret'le kutlardık. Trenle kente gider, orada bir taksiye biner ve bizi güzel bir restorana götürmesini isterdik. İki biftek ve Margaret için şarap. Kendim için de bira ısmarlardım. Bir keresinde ona çiçek de almıştım. Margaret kamelyaları çok severdi. Onu gerçekten özlüyorsunuz, değil mi? Hem de nasıl diye içini çekti Sultan. Yaşayamadığım gençliğimi de özlüyorum. O kazandığım 27 milyon doların tümünü Margaret'le bir tek gün yaşayabilmek için verebilirdim. Ne yapardınız? Önce onu kucaklar, öper ve gülümsemesini izlerdim. Çok sıcak ve güzel bir gülümsemesi vardı. Sonra onu üzdüğüm ve incittiğim için ondan özür dilerdim ve sonra aşk yapardık. 90 yaşında mı? Aşk, genç vücut ve cinsel temastan çok daha fazla bir şeydir. Aşk, yüreğin ve ruhun yaşı hesaba katılmadan sürdürülen bir olaydır. Sen evli misin? McEnroe, Lori ile 18 yıl önce evlendiğini ve 15 yaşında Billy adında bir oğulları ve 9 yaşında Nancy adında bir kızları olduğunu söyledi. Fakat Çavuş, sen hala benim sorumun yanıtını vermedin. Eğer ben o 27 milyonu almazsam ne yaparlar? Parayı ne yaparlar bilmem. Ama sanırım büyük bir olasılıkla seni akıl hastanesine kapatırlar. Senin deli olduğunu söylerler. Çünkü 27 milyon doları reddetmek hiç akıllıca bir davranış değil. Gramer gülümseyerek, sanırım haklısın dedi. Ama bak sana ne diyeceğim. Daha sonra o büyük çekle benim fotoğrafımı çekerlerken Lori'yi çağırmanı istiyorum. Ona ve çocuklarına Zoltan amcanın onlara bu gece bir zenginlik gecesi yaşatacağını söyle. Hepimize biftek ısmarlayacağım. Lori'ye bir bardak şarap, senle bana birer buz gibi bira ve çocuklara da kola. Bu benim ikramım olacak. İnan bana. Bu gece onu ödeyebilirim. Çavuş McGonagall tekrar konuyu değiştirdi. Bana şanslı numaranızı söylemediniz. Zoltan bastonunu koltuğa dayadı. Emniyet kemerini açtı, kolunu ceketinden çıkardı ve gömleğinin kolunu sıyırdı. Kolunu açtı. Kolunda toplama kampında yapılan dövme vardı. Bu dövme onun kamptaki numarasıydı. Ve sonra İki adam yol boyunca hiç konuşmadılar. İnternet yayını. Bütün Dünya Dergisi, Temmuz 2004. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmaktı: "Hiçbir şey için benimdir deme. Yalnızca yanımdadır de. Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne yaşam, ne ölüm, ne huzur, ne de keder her zaman seninle kalmaz." D.H. Lawrence. Hazır cevaplık deha gerektirir. Sokrates ölüme mahkum edildiğinde eşi "haksız yere öldürülüyorsun" diye ağlamaya başlayınca Sokrates "ne yani" demiş, "bir de haklı yere mi öldürülseydim?" Bir şemsiye tamircisi yazmış olduğu şiirleri incelemesi için Shakespeare'e gönderdiğinde ünlü yazarın cevabı şu olur: "Dostum, siz şemsiye yapın. Hep şemsiye yapın. Sadece şemsiye yapın." Meşhur bir filozofa, "Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz?" diye sorulduğunda, "Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan." demiş. Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile'ye hasımlarından biri "efendim" demiş, Kulaklarınız bir insan için biraz fazla büyük, değil mi? Galile, doğru demiş. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük. Ama seninkiler bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı? Fransa hükümet ricalinden biri, Napolyon'un bir muharebede tenkide kalkışıp parmağını harita üzerinde gezdirerek "Önce şurasını almalıydınız, sonra buradan geçerek ötesini zapt etmeliydiniz" gibi fikirler belirtmeye başlayınca Napolyon "Evet" demiş, "onlar parmakla alınabilseydi dediğin gibi yapardım." Bir toplantıda bir genç Mehmet Akif'i küçük düşürmek için "Affedersiniz, siz veteriner misiniz?" demiş. Mehmet Akif hiç istifini bozmadan şu cevabı vermiş. "Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?" İdam edilmek üzere olan bir mahkuma "diyeceğin bir şey var mı?" diye sorduklarında "bu bana iyi bir ders oldu." Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla "300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor" der. Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der: "Biz de onlara yaklaşıyoruz." Bir filozofa sormuşlar: "Şansa inanır mısınız?" Filozof: "Evet. Yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklardım?" Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: "Çevrendekileri alçaltarak değil, kendini gerçekten yükselterek büyüyebilirsin." Rey. Yaşamınızda pişmanlığa yer olmasın. Bill Evans'ın adını çoğu kimse duymamıştır. Ama Bill, pek kolay rastlanmayacak türde bir kahramandı. En azından kendisini yakından tanıyanlar için. İşte Bill'in öyküsü. 1924'te Paris'te yapılan Olimpiyat oyunlarına kano yarışları da eklenmişti. 4 kişilik kano yarışında kazanma şansı en yüksek ekip olarak Amerika Birleşik Devletleri ekibi gösteriliyordu. Bu 4 kişilik ekibin üyelerinden birisi de genç Bill Evans'tı. Olimpiyatların günü yaklaştıkça Bill'in hamile eşinin de ABD ekibinin Paris'te yarışacağı günlerde ilk bebeklerini doğuracağı kesinleşmişti. 1924'te Paris'ten Amerika Birleşik Devletleri'ne uçan jet uçaklar yoktu. Yalnızca okyanus üzerinde yavaş yol alan gemiler vardı. Bu durumda Bill kendisini bir ikilemde duyumsuyordu. Paris'e gidip eşi doğum yaptığı zaman yanında olmama riskini göze almalı mıydı? Ya da ekipten çekilip ailesinin yanında mı kalmalıydı? Bill'in eşi Paris'e gitmesi için ısrar ediyordu. Olimpiyatlarda yarışmak yaşam boyu kurulan bir düşün doruk noktasıydı. Ama Bill yaşadığı iç çatışmalardan sonra yüreğinin sesini dinledi ve ekipten çekilerek evde kalmaya, çocukları doğduğu zaman eşine destek olmaya karar verdi. Eşinin yanında olmanın varabileceği en yüksek nokta olduğunu düşünüyordu. Hatta her zaman düşlerini süsleyen Paris'e gitmekten bile daha yüksek bir nokta. Amerika Birleşik Devletleri 4 kişilik kano ekibi bile ayrıldıktan sonra Paris'te altın madalya kazandı. Bill'in eşi ise geç doğum yaptı. Öylesine geç ki Bill yarışlara katılsaydı eşi doğum yapmadan önce eve gelebilirdi. İnsanlar "ne üzücü" dediler. Ama Bill "pişman değilim" diye yanıt verdi onlara. Tüm yaşamı boyunca da asla pişmanlık duymadı ve doğru kararı verdiğine inandı. Bill Evans kendisi için neyin daha önemli olduğunu biliyordu. Çoğu kişi yaşamlarında neyin daha önemli olduğunun farkında bile değildir. Bill ise yüreğinin sesini dinlemiş ve pişmanlık duymayacağı tek yolu seçmişti. Bill Evans'ın öyküsünün ilginç bir sonu var. Bill ve eşi oğullarına Frank adını verdiler. 28 yıl sonra 1952'de Bill oğlu Frank'ten bir telgraf aldı. Telgrafta şunlar yazılıydı: "Baba, kazandım. Benim doğumumu beklerken kaybettiğin altın madalyayı eve getiriyorum. Frank Evans, Amerika Birleşik Devletleri adına katıldığı Helsinki Olimpiyat Oyunlarında kano yarışlarında babasının kazanmayı düşlediği ama kazanamadığı altın madalyayı kazanmıştı. Steve Goodyear, A Life That Makes a Difference. Baba nasihatleri. Eğer hayatınızda hiç başarısızlık yoksa, hiç risk almıyorsunuz demektir. İyi bir arkadaş kendine vereceğin en değerli hediyedir. Arkadaşının alnındaki sineği öldürmek için tabanca kullanma. Başarı istediğini elde etmektir. Mutluluksa elde ettiğini sevmek. İyi bir izlenim bırakmak için kimsenin ikinci şansı yoktur. Öğretmek, yeniden öğrenmektir. Rüzgarın yönünü değiştiremezsin. Yelkenlerini ona göre ayarla. Mutluluk arayan kadın, boynundaki elmaslardan çok masanın üzerindeki güllere bakar. Sadece gerçekleri söylersen, hafızanın zayıfladığından şikayet etmene gerek kalmaz. Unut ve affet. Ekşi üzümden iyi şarap olmaz. Bazı hedefler başarısız olmaya da değer. Babalar tabiatın çocuklar için açtığı bankalardır. Üzerine kalem konulan kağıt kibritle tutuşturulduğundan daha fazla ışık verir. Hayat oyununda seyirci koltuklarında oturmaya heves etme. Sahneye çıkmaya çalış. Bütün zorlukların ortasında fırsatlar yatar. Belki. Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş. Ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at bir at değil benim için. Bir dost. İnsan dostunu satar mı dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın demişler. İhtiyar, karar vermek için acele etmeyin demiş. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. Köylüler ihtiyar buna kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış. Dağlara gitmiş ve dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Babalık demişler, sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var. Karar vermek için gene acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa açıkça ihtiyarla dalga geçmemişler ama içlerinden bu adam sahiden budala diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın demişler. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın demişler. İhtiyar, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz diye cevap vermiş. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez. Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler gene ihtiyara gelmişler. Gene haklı olduğun kanıtlandı demişler. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. Siz erken karar vermeye devam edin demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah biliyor. Lao Tzu öyküsünü şu nasihatle tamamlamış. Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar, aklın durması halidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl, insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. Lao Tzu. Gerektiğinde bırakmayı bilmek. Konfüçyus, kimi insanlara bir şey öğretmenin en iyi yolunun bunu örneklerle göstermek olduğunu biliyordu. Bu yüzden sınıfın tam karşısına geçti. Eline bir vazo aldı, tüm öğrencilerin görebileceği şekilde vazoyu havada tuttu. Diğer elinde bir elma vardı. Öğrencilerin meraklı bakışları arasında elmayı vazonun içine bıraktıktan sonra vazoyu yere koydu ve şöyle dedi. Elmayı vazodan çıkarmayı başaran öğrenci elmayı yiyebilir. Çocuklardan biri acıkmıştı. İlk o davrandı ve elini vazonun dar ağzından içeri soktu. Elmayı yakaladı, çıkarmaya çalışıyor ama başaramıyordu. Elimi çıkaramıyorum. Konfüçyus, elmayı sıkı sıkı tutmaktan vazgeçmediğin sürece elini çıkarma mümkün olmayacaktır dedi. Çocuk elmayı elinden bırakmak istemiyordu. Ama sonunda zorunlu olarak bıraktı. Elini vazodan çıkardığında yüzünde şaşkınlık okunuyordu. Elmanın vazodan nasıl çıkarılabileceği konusunda sizin bir fikriniz var mı? Konfüçyus vazoyu yerden alıp ters çevirdi. Elma vazonun içinden yuvarlanıp avcunun içine düştü. Çocukların hepsi gülmeye başladı. Aslında o kadar basit bir şeydi ki bu. Konfüçyus, fakat bu göründüğü kadar basit değil dedi. Elmayı havada tutuyordu konuşurken. Bazen bir şeyi gerektiğinde bırakabilmek zor bir iştir. Onu bırakabilmek de bir beceridir. Eğer bir şeyi zorla tuttuğunuzda, ulaşmak istediğiniz şeyi engellediğini görüyorsanız, o zaman onu özgür bırakmalısınız. Eğer yanlış bir şey yapıyorsanız, o zaman buna son vermelisiniz. Eğer kendinize ve başkalarına karşı dürüst davranmıyorsanız, bu hilekarlığı hemen durdurmalısınız. İşte ancak o zaman hedefinize ulaşabilirsiniz. Aşkın ateşi ya da ateşin aşkı. Ateş bir gün suyu görmüş, yüce dağların ardında sevdalanmış onun deli dalgalarına. Hırçın hırçın kayalara vuruşuna, yüreğindeki duruluğa. Demiş ki suya, gel sevdalım ol, hayatıma anlam veren mucizem ol. Su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa, al demiş, yüreğim sana armağan. Sarılmış ateşle su birbirlerine sıkıca, kopmamacasına. Zamanla su buhar olmaya, ateş kül olmaya başlamış. Ya kendisi yok olacakmış, ya aşkı. Baştan alınlarına yazılmış olan kaderi de, yüreğindeki kederi de alıp gitmiş uzak diyarlara su. Ateş kızmış, ateş yakmış ormanları. Aramış suyu diyarlar boyu, günler boyu, geceler boyu. Bir gün gelmiş, suya varmış yolu. Bakmış oduru gözlerine suyun, biraz kırgın, biraz hırçın. Ve o an anlamış aşkın bazen gitmek olduğunu. Ama gitmenin yitirmek olmadığını. Ateş durmuş, susmuş, sönmüş aşkıyla. İşte o zamandan beridir ki ateş sudan, su ateşten kaçar olmuş. Ateşin yüreğini sadece su, suyun yüreğini sadece ateş alır olmuş. 13. ayrımın sonu. Sayfa 244.